Ayrım 23. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sayfa 332. Dünyanın ilk biyoyakıtı. Atatürk Orman Çiftliği'nin dünya çapında çevreci bir proje olmasının tek nedeni, proje kapsamında yeşili en az, en kurak bölgelerin insan eliyle çok başarılı bir şekilde yeşillendirmesi değildir. Bu durumun bilinmeyen nedeni, günümüzün dünyasında önemi her geçen gün biraz daha artan çevreci biyoyakıtın 76 yıl önce ilk kez Atatürk'ün talimatıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilerek kullanılmış olmasıdır. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarından Emrah Hatunoğlu'nun hazırladığı Biyoyakıt Teknolojilerinin Tarım Sektörüne Etkileri adlı tez, çağın yakıtı olarak tanınan biyoenerji türevlerinin Türkiye'deki geçmişine ilişkin ilginç bir detayı gün yüzüne çıkarmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile geçmişi 20-30 yılı ancak bulan biyoyakıtlarla ilgili Türkiye'nin 1930'lu yıllarda raporlar hazırlayıp üretime geçtiği arşiv belgeleriyle kanıtlanmıştır. Belgelere göre dünyadaki biyoyakıt teknolojisinin ilk örneği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde geliştirilmiştir. 1934'ten itibaren bugünkü adıyla biyodizel üretiminin çiftlikte kullanıldığı kaydedilen tezde, Atatürk'ün de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve ilgili kurumların yetkililerinin 1934 yılında imzaladığı belge, Türkiye'de biyoyakıta ilişkin ilk resmi belge olması açısından önemlidir. Belge, çiftlikte bitkisel yağların tarım traktörlerinde kullanımı isimli çalışmanın devletçe başlatıldığını gösteriyor. Çalışma ile çiftlikte tarımsal üretimde faaliyet gösteren traktörlerde bitkisel yağların yakıt olarak kullanımı sağlanmıştır. Böylece o zamanki adı bitkisel yağ da olsa biyodizelin araç motorlarında kullanımı gerçekleştirilmiştir denilmiştir. Emrah Hatunoğlu, biyoyakıt teknolojilerinin tarım sektörüne etkilerinden nakleden Atatürk bir ilki daha başarmış. www.ntvmsnbc.com 11 Ekim 2010. Atatürk'ün 1930'ların dünyasında Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde henüz gelişmiş Avrupa ülkelerinin bile akıl edemediği çevreci ve alternatif yakıt biyodizel üretimini gerçekleştirip araç motorlarında kullanımını sağlaması Aklı Kemal'in dehası konusunda sözün bittiği yer olsa gerek. Aslında Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk'ün büyük bir başarısıyla düşünceden uygulamaya geçirdiği çılgın projelerden biridir. Doğa ve üretim iç içe. Atatürk Orman Çiftliği'nin 582 dönümü meyvelik, 700 dönümü fidanlık, 148 bin dönümü tarımsal arazi, 1450 dönümü ormanlık, 400 dönümü Amerika asma fidanlığı, 100 dönümü de park ve bahçe olarak ayrılmıştır. Turan, adı geçen eser, sayfa 559. Çiftliğe dikilen güller Hollanda'dan ve Almanya'dan getirilmiştir. Çiftlikte bir tavuk çiftliği ve bir hayvanat bahçesi kurulmuştur. Adı geçen eser, sayfa 559. Çiftlikte 8 fabrika imalathane kurulmuştur. Bu fabrikalar şunlardır. Süt fabrikası, günde 15 bin litre süt ve 1000 kilo tereyağı işleyebilmektedir. Bira fabrikası, yılda 7 bin hektolitre bira üretebilmektedir. Malt fabrikası, bira üretiminde kullanılacak maltı üretmektedir. Buz fabrikası, günde 4 ton buz üretebilmektedir. Soda gazoz fabrikası, günde 3 bin şişe soda ve gazoz üretebilmektedir. Şarap imalathanesi, yılda 80 bin litre şarap üretebilmektedir. Deri fabrikası, yılda 14 bin çeşitli deri işleyebilmektedir. Ziraat aletleri ve demir fabrikası, her türlü ziraat aletini ve demir aksamı üretebilmektedir. Adı geçen eser, sayfa 559. O dönemde ortaokullarda ve liselerde okutulan Tarih 4 kitabına göre Atatürk Orman Çiftliği'nin çalışma alanları şunlardır. 1. Makineli tarım yöntemleriyle geniş ölçekte buğday yetiştirmek. 2. Bilimsel yöntemlerle tohum cinslerini iyileştirmek. 3. Orta Anadolu için en sağlam zenginlik kaynaklarından biri olan koyunculuk, özellikle kıvırcık koyun cinsi ile yerli cinslerden karaman, yabancı cinslerden merinos, kürkçülük sanayi ve ticaretine çok önemli ve şimdiye kadar yalnız Türkistan'da yetiştirilmiş olan Karagöl koyunları, maltız cinsinden keçilerle Ankara'nın yerli tiftik keçileri üzerinde çalışılmıştır. 4. İnekçilik, 1931'de Gazi'ye Amerika'da Türk-Amerikan Dostluk Cemiyeti Başkanı tarafından hediye edilen her biri 15-20 bin lira değerinde çok verimli ineklerle bu alandaki tecrübeler önemli safhalara girmiştir. 5. Çok yumurtlayıcı tavuk cinsleri üretmek. 6. Peynircilik ve tereyağcılık. 7. Meyve ağaçları tarımı, bağcılık ve türlerinin iyileştirilmesi, bu tecrübeler için 500 dönümlük fidanlık oluşturulmuştur. 8. Yetenekli gençlerden bilimsel ve pratik bilgilerle donanmış çiftçiler yetiştirmek. 9. Tohumların ayrılmasına, ziraat makinelerinin tamiri için atölyeler, Anadolu tarımını kara sabandan kurtarmak, yerli pulluk üretimine yol göstermek için kurulan pulluk ve diğer çift atölyeleri imalathaneleri. Tarih 4, sayfa 293-294. Avusturya'nın ilk Türkiye Büyükelçisi R. von Kral, 1935'te yazdığı Kemal Atatürk Ülkesi adlı kitabında Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili gözlemlerini şöyle anlatmıştır. Burada tahıl ürünleri, sebzeler, çiçekler ve tüm meyveler üretilmekte, ağaçlandırma ve fidanlıkların bakımı yapılmakta, yabancı türlerden yararlanılarak hayvancılık yapılmaktadır. Çiftlikte bir tarım işletmesi için gerekli tüm yapılara ek olarak kırsal kesimin de yararlandığı bir makine onarım atölyesi, gelişmiş bir bira fabrikası, bir kimya laboratuvarı, modern bir kümes bulunmakta, arıcılık, süt, peynir ve buz üretimi yapılmaktadır. Ankara halkının gözde gezinti yerleri arasında olan bu çiftlik, bahçe, havuz gibi zenginlikleriyle bir zamanların Çorak toprağında geliştirilmiş bir uygarlık başyapıtıdır. Ormanlık alanda yapılanlar, bugüne değin çıplak kalan Türk topraklarının büyük bir bölümünün düzenli ve sürekli bir çabayla yeniden ağaçlandırılabileceğini göstermiştir. Çiftliğin üstün nitelikli ürünleri pazarlarda alıcı bulmaktadır. R. von Kral, adı geçen eser, sayfa 91-92. Benoît Méchy'nin Kurtla Pars isimli kitabında belirttiği gibi, bu örnek çiftliği onun isteği üzerine bir çalışma ve eğitim merkezi haline getirildi ki, bütün doğuda bir benzeri yoktu. Bu tarım enstitüsü bütün İç Asya'ya pek büyük faydalar temin etti. Buradan Anadolu köylülerine hayvan cinslerini iyileştirmeye yarayan damızlıklar ve başkumandan buğdayı dedikleri tohumluklar verildi. Nihayet Ziraat Bankası'nın arttırdığı kredilerle köylü yeni biçim tarım aletleri satın alabildi ve bu sayede vaktiyle Rum ve Ermeni sermayedarların elinde soyula soyula düştüğü elim sefaletten kurtulmaya başladı. Benoît Méchy'nin Kurt ve Pars, çeviren Ahmet Çuhadar, 2. basım İstanbul 2001, sayfa 252. Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk yıllarda yüksek verimli süt sığırcılığı ile manda ve koyun yetiştiriciliğine önem verilmiştir. 1927 yılında çiftlikteki hayvanlardan elde edilen sütleri Ankaralıların hizmetine sunmak üzere bugünkü şarap fabrikasının bulunduğu yerde pastörize süt, pastörize tereyağı, Silivri tipi yoğurt ve lüle kaymağı denilen üreten bir işletme faaliyete geçirilmiştir. 1952 yılında Türkiye'nin ilk modern süt fabrikasının temelleri bu çiftlikte atılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği sıradan bir çiftlik değildir. Halkın gezi ve dinlenme yeri olmasının dışında modern ziraat ve hayvancılık tekniklerinin kullanıldığı, ziraat fakültesi öğrencilerinin staj yaptığı, örnek sanat atölyelerinin ve ilk sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir tarım ve hayvancılık merkezidir. İlk olarak burada uygulanmaya başlanan modern zirai faaliyetlerle Ankara'nın sebze ve meyve ihtiyacı karşılanmıştır. Çiftlikte yetiştirilen meyveli ve meyvesiz ağaçlar Ankara'nın ve diğer kentlerin ağaçlandırma çalışmalarına kaynaklık etmiştir. Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan modern hayvancılık kısa zamanda gelişmiştir. Atatürk tarım ve hayvancılık dışında ilk önemli sanayi denemelerini de bu çiftlikte yaptırmıştır. Bu doğrultuda çiftlikte ilk yerli bira fabrikası ve çeşitli fabrikalar kurulmuştur. Şafak Altun, ilk hedef Akdeniz'di, ikinci hedef iktisat. İstanbul 2007, sayfa 129. Örnek çiftliklerin amacı. Türkiye'yi ileri tarım ve hayvancılık tekniklerinin uygulandığı yeşil bir cennete dönüştürmek için kolları sıvayan Atatürk, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden sonra Silifke yakınlarında Tekir ve Şövalye, Tarsus'ta Piloğlu çiftliklerini, Dört Yolda Karabasamak Çiftliği ile büyük bir portakal bahçesini ve Yalova'da Baltacı ve Millet çiftliklerini parça parça satın alarak işe koyulmuştur. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul 2004, sayfa 649. Tapu kayıtlarına göre 1938'de bu çiftliklerin toplam büyüklükleri 154.729 dönümü bulmuştu. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 558. Atatürk bu çiftlikleri kişisel servet yapmak, zengin olmak için değil, Türkiye'ye modern tarım ve hayvancılık yapılan, doğaya önem verilen örnek çiftlikler kurarak halka yol göstermek için satın almıştır. Ölmeden önce de hepsini yine milletine devretmiştir. Atatürk başta Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği olmak üzere bütün örnek çiftliklerini farklı türde binlerce ağaçla ağaçlandırmıştır. Ayrıca Cumhuriyet'in tarımcıları Atatürk'ün talimatıyla Tarsus'ta narenciye fidanlığı, Bursa ve Erzincan'da dut fidanlığı, Bilecik, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Ankara'da asma fidanlığı, Kayseri'de yonca temizleme kurumu kurmuşlardır. Fidan ve tohumlar köylüye parasız dağıtılmıştır. Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005, 14. baskı, İzmir 2005, sayfa 66. Atatürk, Ankara Orman Çiftliği'nde olduğu gibi diğer örnek çiftliklerinde de çok sayıda fabrika ve imalathaneler kurdurmuştur. Buralarda da süt, yoğurt, peynir, tereyağı üretilmiştir. Çiftliklerde ağıl, sundurma, ambar ve fırın olarak yaptırılan binaların toplam sayısı 51'i bulmuştur. Turan, adı geçen eser, sayfa 560. Atatürk, bütün bu yatırımlarıyla aynı zamanda özel girişimciliği de özendirmek istemiştir. Bu durum, onun devletçilik anlayışının özel teşebbüsü dışlamadığını göstermesi bakımından çok önemlidir. R. von Kral, Atatürk'ün örnek çiftlikler projesinden şöyle söz etmiştir. Biri Atatürk Orman Çiftliği yakınlarında, öteki Mersin'in güneybatısına düşen Silifke'de deniz kenarında iki örnek tarım orman işletmesi kurulmuştur. İşletmelerin amacı geçmiş ve güncel uygulamalar arasındaki farkı Anadolu köylüsüne göstermek, toprağın eşenmesi aşamasından en ileri tarım uygulamalarına değin tüm işlemlerde teknoloji ve bilimin önemini kanıtlamaktır. Böylece köylü alıştığı geleneksel yöntemleri geliştirmeyi öğrenecektir. Sulama sorunu ise pompa istasyonlarının kurulması, akarsuların düzenlenmesi ve bir kanal sisteminin oluşturulmasıyla çözülmüştür. R. von Kral, adı geçen eser, sayfa 91. Atatürk, kurmuş olduğu çiftlikleri 13 yıl bizzat işlettikten sonra, 11 Haziran 1937 tarihinde yazmış olduğu vasiyet mektubu ile hazineye devretmiştir. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından Maliye Bakanlığı'na havale edilen o tarihi mektup şöyledir. Başvekalete. Malum olduğu üzere ziraat ve iktisat sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadıyla muhtelif zamanlarda memleketin muhtelif mantıkalarında müteaddit çiftlikler tesis etmiştim. 13 sene devam eden çetin çalışmaları esnasında faaliyetlerinin bulundukları iklimin yetiştirdiği her çeşit mahsulattan başka her nevi ziraat sanatlarına da teşmil eden bu müesseseleri İlk senelerden başlayan bütün kazançlarını inkişaflarına sarf ederek büyük küçük müteaddit fabrika ve imalathaneler tesis etmişler. Bütün ziraat, makine ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların hepsini tamir ve mühim bir kısmını yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmişler. Yerli ve yabancı birçok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımından yaptıkları tetkikler neticesinde bunların muhite en verişli ve verimli olanlarını tespit etmişler. Kooperatif teşkili suretiyle veya aynı mahiyette başka suretlerle civar köylerle beraber faydalı şekilde çalışmışlar. Bir taraftan da iç ve dış piyasalarla daimi ve sıkı temasta bulunmak suretiyle faaliyetlerini ve istihsallerini bunların isteklerine uydurmuşlar ve bugün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık haline gelmişlerdir. Çiftliklerin yerine göre araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilyesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır. Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin mıntıkalarında da müesseseleri tesis edildiği takdirde, tecrübelerini müsbet iş sahasından alan bu müesseselerin ziraat usullerini düzeltme, istihsalatı arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve inkişafına çok müsait birer amil ve mesnet olacaklarına kâni bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum. Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşını mücbel gösteren bir liste ilişiktir. Müktazi kanun muamelesinin yapılmasını dilerim. 11.06.1937 Mustafa Kemal Atatürk. Orijinal mektupta çok ayrıntılı şekilde bahsedilen listeyi şöyle özetlemek mümkündür. Ankara'da orman, yağmur baba, balgat, macun, güvercinlik, tahar, eti meskut, çakırlar çiftliklerinden meydana gelen orman çiftliği, Yalova'da millet ve baltacı çiftlikleri, Silifke'de tekir ve şövalye çiftlikleri, dört yolda portakal bahçesi ile karabasamak çiftliği, Tarsus'ta Piloğlu çiftliği. Bu yerlerdeki Bira fabrikası, malt fabrikası, buz fabrikası, soda ve gazoz fabrikası, deri fabrikası, tarım aletleri ve demir fabrikası, iki modern süt fabrikası, iki büyük yoğurt imalathanesi, şarap imalathanesi, değirmen, iki yağ ve peynir imalathanesi, iki tavuk çiftliği, iki özel iskele ve liman, beş satış mağazası, çelik fabrikasının %40 payı, 16 traktör, 13 komple biçer döver, 1 deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobil, 19 binek ve yük arabası, 13.100 adet koyun, 443 sığır, 69 at, 58 eşek, 2450 tavuk hazineye bağışlanmıştır. Atatürk'ün çiftliklerini hazineye bağışladığı bu vasiyet mektubu, Atatürk'ün Örnek Çiftlikler Yeşil Cennet Projesi'nin amaçlarını gözler önüne sermesi bakımından çok dikkat çekicidir. Mektup dikkatle okunduğunda Atatürk'ün tüm Türkiye'yi ağaçlandırmayı, yeşillendirmeyi, tarımsal ve hayvansal üretimi arttırmayı, tarım, hayvancılık ve sanayinin bir arada bulunduğu yeşil cennetler kurmayı amaçladığı görülecektir. Atatürk'ün Örnek Çiftlikler konulu vasiyet mektubunu özetlemek gerekirse, Atatürk, tarım ve hayvancılık alanında bilimsel ve uygulamalı denemeler yapmak için değişik zamanlarda ülkenin değişik yerlerinde çiftlikler kurmuştur. Bu çiftliklerdeki çalışmalar 13 yıl sürmüştür. Bu çiftliklerde iklime göre her çeşit ürün yetiştirilmiş, küçük büyük fabrikalar kurulmuş, makineli tarım yapılmış, bu makinelerin bir kısmı bu çiftliklerde kurulan tesislerde imal edilmiş, yerli ve yabancı birçok hayvan ırkı üzerinde incelemeler yapılmış, civar köylerle işbirliği içinde faydalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çiftliklerin kuruldukları bölgelerdeki araziler ıslah edilmiş, düzenlenmiş ve o bölgeler güzelleştirilmiştir. Çiftlikler halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek temiz yerler, sağlıklı ve nefis gıda maddeleri sağlamıştır. Atatürk bu çiftliklerin daha da geliştirildiği takdirde ziraat teknikleri, düzeltme, üretimi arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda çok işe yarayacaklarını belirtmiştir. Atatürk'ten gelen bu çiftlik vasiyeti mektubunun mecliste okunmasından sonra Başbakan İsmet İnönü söz alıp özetle şunları söylemiştir. Sevinç ve heyecanla dinlediğimiz armağan olayı, üzerinde büyük bir önemle durulması gereken yüksek bir değerdedir. Hazineye geçen bu çiftlikler, değerleri milyonlara varan bir zenginliğe sahiptirler. Atatürk bu çiftlikleri yıllardan beri kişisel biriktirmeleri ve özellikle kişisel emeğiyle meydana getirmiştir ve bunları herkesin Anadolu ortasında nasıl bir bayındır oturma yerinin yapılabileceğini düşünüp karamsarlığa düşerken, bilim ve çalışma ile bunun mümkün olabileceğine örnek vermek için yapmıştır. Atatürk her türlü kişisel çıkarların, kişiliğine yönelik her türlü yararların daima üstünde kalmış ve daima kalacak olan bir ulusal varlıktır. Bu eserleri hazineye armağan etmesinin de temeli büyük ve politik bir idealdir. Çünkü o, milli mücadelenin ilk gününden beri bu memleketin kudretini ve zenginliğini köylülerimizin kalkınmasında, zenginliğe ve rahat geçime sahip olmasında gördü. İlk günden beri bu doğrultuda yürüdü, biz de aynı doğrultuda yürüyoruz. Bugün de Atatürk, memleketin güçlenip zenginliğinin artması için köylünün durumunun ve ekonomik varlığının yükselmesi gerektiği kanısındadır. Atatürk bu anlayışın ve siyasetin memleket için çok yararlı olacağı kanısı ile bu konudaki mücadelenin başındadır. Biz de onu izlemekte çok dikkatliyiz. Atatürk bu çiftlikleri Halk Partisi'nin malı olarak saklıyordu fakat köylülerin buralardan bir okul, bir öğretici araç olarak yararlanabilmelerinin devlet elinde bulunmaları ile daha kolay ve mümkün olacağını düşündü. Böylece Atatürk bir kere daha kendi huzur ve rahatının, vatanının şan ve şerefinde ve güçlüğünde olduğunu gösteriyor. Biz de diyoruz ki, Atatürk bizim en değerli hazinemizdir. Onun şan ve şerefini vatanın şan ve şerefi sayıyoruz. İnönü'nün bu konuşmasından sonra birçok milletvekili Atatürk'ün çiftliklerini milletine bağışlaması ile ilgili konuşmalar yapıp Atatürk'e teşekkür etmiştir. Meclis Başkanlık Divanı büyük iyiliği için Atatürk'e bir teşekkür telgrafı çekmiştir. Bunun üzerine Atatürk de önce başbakana sonra da meclise birer mektup göndermiştir. Atatürk'ün Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup şudur. Hatırlarsınız Türk köylüsünün Türk'ün efendisi olduğunu söylediğim zamanı. Ben o efendinin isteği ve iradesi altında yıllardan beri çalışmış olan bir hizmetçiyim. Şimdi beni çok duygulandıran olay, değersiz olsa da Türk köylüsüne ufak bir görev yapmış olduğumdur. Milletin Yüksek Temsilciler Kurulu bunu iyi görmüş ve kabul etmişlerse, benim için en unutulmaz bir mutluluk anısını bana vermişlerdir. Bundan ötürü çok yüksek bir zevkle millet, memleket ve cumhuriyet hükümetine yapmak zorunda olduğum görevlerden en basiti karşısında gösterilmiş olan iyi duygulardan ne kadar heyecanlandığımı anlatacak güçte değilim. Söz konusu olan armağan, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm armağan karşısında hiçbir değere sahip değildir. Ben gerektiği zaman en büyük armağanım olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, sayfa 264. İşte vatanseverlik, işte tevazu. Bütün mal varlığını 15 yıl uğraşıp didinip adeta yoktan var ettiği örnek çiftliklerini milletine bağışladığı için kendisine teşekkür eden meclise, ben gerektiği zaman en büyük armağanım olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim diye karşılık veren bir lider. Atatürk, Büyük Millet Meclisi'ne de yapılan bir görevdir şeklinde kısa fakat çok anlamlı bir mektup göndermiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, 14 Haziran 1937. Edindikleri servetleri eşe dosta yandaşa akıtan günümüzün başbakanları ve bakanlarının Atatürk'ten alacakları çok ama çok büyük dersler vardır. Ot bitmez denilen bozkır Ankara'da kurduğu Gazi Orman Çiftliği'nde bin bir çeşit ağacın yetişebildiğini kanıtlayan Atatürk, yetişmiş ağaçları da gözü gibi koruyarak topluma örnek olmak istemiştir. Hiç dile getirilmemesine karşın Atatürk gerçek anlamda bir ağaçsever ve doğa dostudur. 23. ayrımın sonu, sayfa 343.